Ayrım 13.
Sayfa 139. Monşer, Sivi Kondüse içi Kome e Petersburg, bu finzü tremal, setu sekevudi demişti. Azizim, eğer burada da Petersburg'daki gibi davranırsanız sonu kötü olur. Size bu kadar söylüyorum. Kont çok çok hasta. Onunla görüşmenize hiç lüzum yok. O günden beri Pierre'i hiç rahatsız etmemişlerdi. O da bütün günlerini yukarıda kendi odasında geçiriyordu. Boris onun odasına girdiği anda Pierre bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, arada bir köşelerde duraklıyor, görünmeyen bir düşmanı kılıcıyla delik deşik ediyormuş gibi duvara doğru tehdit edici hareketler yapıyor, gözlüğünün üzerinden sert sert bakıyor, sonra belirsiz sözler söyleyerek omuzlarını silkip ellerini açarak tekrar dolaşmaya koyuluyordu. Kaşlarını çatıp parmağıyla birini işaret ediyormuş gibi kolunu sallayarak ''İngiltere bitmiştir. Mepit ulusa ve devletler hukukuna ihanet ettiğinden şu cezaya hüküm.'' diyordu. Pitt'i mahkum eden kararın son sözlerini söylemek üzereydi. Kendisini o anda Napolyon olarak görüyor, hayalinden sevgili kahramanıyla birlikte Passe-Clyce'dan tehlikeli bir geçiş yaparak Londra'yı fethettiğini geçiriyordu. Sözlerini tamamlayacağı sırada odasında genç, boylu poslu, yakışıklı bir subayın girdiğini gördü. Birden durakladı. Pierre Rusya'dan ayrıldığı vakit Boris daha 14 yaşlarında bir çocuktu. Bu yüzden Pierre onu hiç hatırlamıyordu. Öyle olduğu halde kendisine özgü candan bir tavırla hemen elini tutarak dostça gülümsedi. Boris nezaketle gülümseyerek sakin bir tavırla ''Beni hatırlıyor musunuz?'' diye sordu. Annemle birlikte kontu görmeye gelmiştik ama galiba pek iyi değilmiş. Pierre bu genç adamın kim olduğunu hatırlamaya çalışarak ''Evet, galiba hasta. Hep de rahatsız edip duruyorlar onu.'' dedi. Boris Pierre'i onu tanıyamadığını anlamıştı. Ama kendisini tanıtmayı gereksiz buluyor, en küçük bir utangaçlık duygusuna kapılmadan genç adamın gözlerinin içine bakıyordu. Uzunca süren ve Pierre için çok sıkıcı olan bir sessizlikten sonra ''Kont Rostow bugün sizi yemeğe davet ediyor.'' dedi. ''Gelmenizi rica etti.'' Pierre sevinçle ''Ya, Kont Rostow'a?'' dedi. ''Demek siz oğlusunuz, İlyas'ınız değil mi? Düşünün bir, sizi ilk anda bir türlü tanıyamadım. Serçe tepelerinde Madame Jacquot ile yaptığımız araba gezintilerini hatırlıyor musunuz? Epey zaman oldu.'' Boris hiç acele etmeden, cesaretli aynı zamanda biraz da alaycı bir gülümseyişle ''Yanılıyorsunuz'' dedi. ''Ben Prenses Anna Mihalyovna Drubetskaya'nın oğluyum. İlya Rostov'un kendi adıdır. Oğlunun adı ise Nikolay'dır. Madame Jacquot adında hiçbir kadını da tanımıyorum.'' Pierre sanki üzerine bir sürü sivrisinek ya da arı üşüşmüş gibi başını ve kollarını salladı. ''Hay Allah, nedir bu canım? Her şeyi karıştırmışım. Moskova'da o kadar çok akrabamız var ki, demek siz Boris'siniz. Evet, eninde sonunda birbirimizi tanıdık işte. Her neyse, Bulon harekatı konusunda ne düşünüyorsunuz? Napolyon kanalın öbür tarafına geçmeyi başarırsa, İngilizlerin durumu çok kötü olacak değil mi? Bence bu pekala mümkün. Yeter ki Villeneuve işi berbat etmesin. Boris, Bulon harekatı konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Gazete okumazdı. Villeneuve'den de ilk olarak söz edildiğini işitiyordu. O sakin alaycı tavrıyla, ''Bizler burada, Moskova'da politikadan çok ziyafetlerle, dedikodularla vakit geçiriyoruz.'' dedi. ''Bu konuda bir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyde düşündüğüm yok. Sizin anlayacağınız, Moskova her şeyden çok dedikodularla meşgul.'' Pierre, karşısındakinin sonradan pişman olacağı bir söz etmesinden çekiniyormuş gibi iyi yürekliliğini belirten bir tavırla gülümsedi. Boris ise resmi davranıyor, sözlerin üzerinde dura dura açık açık konuşuyor, Pierre'in gözlerinin içine bakıyordu. ''Zaten Moskova'da dedikodu etmekten başka bir iş yok ki.'' diye söylendi. ''Herkes şu anda kontun servetini kime bırakacağını düşünmekle meşgul. Oysa belki hepimizden daha uzun ömürlü olacak. Öyle olmasını da canı gönülden istiyorum.'' ''Evet, bütün bunlar gerçekten çok acı şeyler, çok acı.'' diyerek Pierre konuşmayı kesti. Hep bu subayın kendisini müşkül duruma sokacak bir konuşmaya yol açmasından çekiniyordu. Boris, Herhalde size öyle geliyor ki diye tekrar söze başladı. Bunu söylerken hafifçe kızarmıştı ama ne sesinin tonunu ne de pozunu değiştirmişti. Size öyle geliyor ki şu anda herkes yalnız o zengin adamın elinden bir şeyler koparmaya uğraşıyor. Pierre, korktuğum başıma geldi diye düşündü. Bense şunu söylemek istiyorum ki beni ve annemi bu tip insanlardan sayarsanız çok yanılmış olursunuz. Biz çok fakiriz ama özellikle kendi hesabıma söylüyorum. Asıl bu yüzden, yani babanız çok zengin olduğu için kendimi onunla akraba saymıyorum. Annem de ben de ondan hiçbir şey istemeyeceğiz. Verse de kabul etmeyeceğiz. Pierre uzun bir süre onun ne demek istediğini kavrayamadı. Kavrayınca da divandan fırladı. Boris'in kolunu alttan kendisine özgü çevik ve beceriksiz bir hareketle yakaladı. Boris'ten daha çok kızarmıştı. Hem utanç hem de can sıkıntısı duyuyordu. İşte bu çok garip. Hiç ben, zaten kim böyle bir şey düşünebilir, ben çok iyi biliyorum ki diye söylenmeye başladı. Ama Boris sözünü tekrar kesti. Ben içimi döktüğüme çok memnunum. Belki bu sözlerimden hoşlanmadınız. Beni bağışlayın. Bunu Pierre onu sakinleştirecek yerde kendisi Pierre'i sakinleştirmek istiyormuş gibi söylemişti. Ama umarım ki bu sözlerimi hakaret saymadınız. Benim bir huyum vardır. Her şeyi dosdoğru söylerim. Rostovlara ne diyeyim? Daveti kabul ediyor musunuz? Boris meydana gelen güç bir durumdan sıyrılıp başkasını aynı duruma düşürmekle omuzlarından ağır bir sorumluluğu atmış gibi rahatlamış, gene nazik bir tavır takınmıştı. Pierre sakinleşti. "Hayır, dinleyin beni," dedi. "Siz şaşılacak bir insansınız. Söyledikleriniz çok çok iyi sözlerdi. Tabii beni tanımıyorsunuz. Görüşmeyeli o kadar zaman oldu ki, o zamanlar daha çocuktuk. Benim şey olduğumu sanabilirsiniz. Sizi anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Ben bunu yapamazdım. Daha doğrusu bunu yapmaya cesaretim yetmezdi ama bu çok güzel bir şey. Sizinle tanıştığıma çok çok memnunum." Bir an sustu, sonra gülümseyerek, "Benim böyle duygular içinde olduğumu sanmanız garip bir şey," dedi. Bir kahkaha attı. "Neyse, ziyanı yok değil mi? Bundan sonra birbirimizi daha iyi tanıyalım, çok rica ederim." Boris'in elini sıktı. "Biliyor musunuz, ben bir defa olsun kontun yanına girmedim. Beni çağırmadı bile. Ona insan olarak acıyorum ama elimde bir şey yok ki." Boris gülümseyerek, "Ne dersiniz, Napolyon ordusunu karşıya geçirmeye vakit bulacak mı acaba?" diye sordu. Pierre, Boris'in sözü başka bir konuya getirmek istediğini anladı. Onun bu istediğini kabul ederek Boulogne harekatının iyi ve kötü taraflarını belirtmeye koyuldu. Bir uşak gelip prensesin Boris'i yanına çağırdığını bildirdi. Prenses gitmek üzereydi. Pierre, Boris'le daha yakından tanışmak için Rostovlara yemeğe geleceğini söyledi. Boris'in elini kuvvetle sıkarak gözünün üzerinden ona şefkatle baktı. Boris gittikten sonra daha uzun bir süre odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Ama artık görünmeyen bir düşmanı kılıçla delik deşik etmiyor, o sevimli, akıllı, sert tavırlı genç adamı hatırlayarak gülümsüyordu. İlk gençlik yıllarında ve özellikle yalnızlık içinde olan bir kimse gibi durup dururken o genç adama karşı hiçbir nedene dayanmayan bir sevgi duymuş, onunla muhakkak arkadaş olmaya karar vermişti. Prens Vasili prensesi uğurluyordu. Prenses mendilini gözlerine bastırıyordu. Yüzü gözyaşları içindeydi. "Bu çok feci, çok feci bir şey," diye söyleniyordu. "Ama bana ne kadar acı verirse versin, görevimi yerine getireceğim. Gece yatısına geleceğim. Onu böyle bırakmamalı. Her anın bir değeri var. Prensesler ne diye vakit geçiriyorlar anlamıyorum. Belki Tanrı yardım eder de onu hazırlamanın bir çaresini bulurum. Adieu mon prince, coulemon divu souten. Allah'a ısmarladık prensim, Tanrı yardımcınız olsun." Prens Vasili ona sırtını dönerek, "Adieu ma bon," diyordu. "Güle güle canım." Tekrar arabaya bindikleri sırada prenses oğluna, "Ah bilsen ne feci durumda," dedi. "Hemen hemen kimseyi tanıyamıyor." Boris, "Onun Pierre'e olan bağlılığı ne derecededir, anlayamıyorum," dedi. "Her şey vasiyetnameden anlaşılacak yavrum. Bizim kaderimiz de ona bağlı." "İyi ama bize bir şey bırakacağını neden düşünüyorsunuz?" "Ah yavrucum, kont o kadar zengin, bizse o kadar fakiriz ki." "Ama anneciğim, bu yeterli bir neden değil." Boris'in annesi, "Ah Allah'ım, Allah'ım ne kadar kötü bir durumda," diye söyleniyordu. Anna Mihalyovna oğluyla birlikte Kont Kiril Vladimirovich Bezuhov'un evine gittikten sonra Kontes Rostov'a uzun bir süre yalnız oturdu. İkide bir mendilini gözlerine bastırıp duruyordu. Sonunda çıngırağı çaldı. Onu birkaç dakika bekleten genç hizmetçi kıza öfkeyle, "Ne oluyorsunuz kuzum?" dedi. "Bize hizmet etmek istemiyor musunuz yoksa? Eğer istemiyorsanız size başka yerde iş bulayım." Kontes arkadaşının çektiği acılara ve onun insanı küçük düşüren yoksulluğuna üzülmüştü. Bu yüzden fena halde canı sıkılıyordu. Böyle olduğu zamanlarda hizmetçi kıza "Kuzum ve siz" derdi. Hizmetçi kız "Özür dilerim efendim" dedi. "Konta rica edin yanıma gelsin." Kont her zamanki gibi yüzünde bir suçluluk ifadesiyle sallana sallana geldi. "Eh kontesciğim, sofraya çil kuşlarından yapılmış öyle bir sote amadre, madera şarabıyla yapılmış sote gelecek ki maşer, ben tattım. Taraska'ya boşuna 1000 ruble vermedim. Değer." Eşinin yanına oturdu. Erkekçe bir tavırla dirseğini dizine dayayarak ağarmış saçlarını karıştırdı. "Emriniz sevgili kontes." Kontes, "Bak sana bir şey söyleyeceğim canım," diye söze başladı. Sonra kocasının yeleğini işaret etti. "Aa, buranı lekelemişsin. Nedir o öyle?" Birden gülümsedi. "Herhalde sotedir," diye söylendi. "Bak kont, sana bir şey söyleyeyim. Benim paraya ihtiyacım var." Yüzünde bir hüzün belirmişti. "Hay hay kontes." Kont bunu söylerken aceleyle cüzdanını çıkardı. "Benim çok paraya ihtiyacım var. 500 ruble istiyorum kont." Kontes patiska bir mendil çıkarmış, kocasının yeleğini onunla silmeye çalışıyordu. Kont, şimdi veririm dedi. Sonra, "Hey, kim var orada?" diye seslendi. Ancak birine seslendikleri vakit onun hemen koşup ayağına geleceğine güvenen insanlar öyle bağırabilirlerdi. "Bana Mitenka'yı çağırın." Soylu bir kişinin oğlu olan Mitenka, kontun evinde yetişmişti. Şimdi de bütün işlerini o idare ediyordu. Çağrılınca sessiz adımlarla içeri girdi. Kont saygılı bir tavırla yanına yaklaşan genç adama, "Bana bak yavrum," dedi. "Bana şey getir." Bir an düşündü, sonra devam etti. 700 ruble getir." "Evet evet, 700 ruble. Hem bak, geçen seferki gibi yırtık pırtık pis rubleler olmasın. Tertemiz rubleler getir. Kontese vereceğim." Kontes hüzünlü bir tavırla içini çekti. "Evet Mitenka, çok rica ederim, temiz rubleler olsun." Mitenka, "Ne zaman getirmemi emredersiniz ekselans?" diye sordu. "Şunu bildirmeliyim ki..." Birden kontun öfkeye kapıldığı zamanlarda olduğu gibi sık sık nefes aldığını fark etti ve hemen sözünü değiştirdi. "Emredersiniz, derhal," dedi. "Unutmuştum efendim, emredersiniz, hemen getireyim." "Evet, evet, getir. Kontese vereceksin." Genç adam dışarı çıktıktan sonra kont gülümseyerek, "Bu Mitenka altın gibi bir delikanlı," dedi. "Hiçbir zaman bana olmaz demez. Böyle bir şeyden nefret ederim. Bence her şey mümkündür." Kontes, "Ah şu para yok mu kont? Onun yüzünden dünyada ne acılar çekiliyor," dedi. "Şu anda bu paraya çok ihtiyacım var doğrusu." Kont, "Siz dillere destan olmuş bir müsrifsiniz kontesciğim," diyerek eşinin elini öptü. Sonra yine çalışma odasına gitti. Anna Mihalyovna Bezuhov'un evinden döndüğü vakit paralar kontese gelmişti bile. Hepsi de yepyeni kağıt paralardı. Masanın üzerinde bir mendilin altında duruyorlardı. Anna Mihalyovna kontesin nedense çok üzgün olduğunu hemen fark etmişti. Kontes Anna Mihalyovna'ya, ne oldu?" diye sordu. "Ah, öyle feci bir durumda ki, görseniz tanıyamazsınız. O kadar kötülemiş, o kadar kötülemiş ki, yanında 2 dakika kaldım ama 2 lakırdı bile edemedim." Kontesin o yaşlı, zayıf ve ciddi bir ifade taşıyan yüzünde insana tuhaf görünen bir kırmızılık belirdi. "Anet, Allah rızası için bunu reddetme," diyerek mendilin altından paraları çıkardı. "Bunu Boris'e benim tarafımdan vereceksin. Kendine bununla bir üniforma diktirsin." Anna Mihalyovna, kontes daha sözünü bitirmeden onu kucaklamış, ağlamaya başlamıştı bile. Kontes de ağlıyordu. Hem böylesine dost, böylesine iyi yürekli oldukları ve gençlikten beri arkadaşlık ettikleri hem para gibi yakışık almaz bir konuyla meşgul olmak zorunda kaldıkları, hem de gençlikleri çoktan geçip gittiği için gözyaşı döküyorlardı. Ama bu gözyaşları ikisine de zevk veriyordu. Kontes Rostova kızları ve konuklarından büyük kısmıyla birlikte epey bir süredir salonda oturuyordu. Kont erkek konukları çalışma odasına götürmüş, onlara Türkiye'den getirdiği çubuk koleksiyonunu gösteriyordu. Arada bir dışarı çıkıp geldi mi diye soruyordu. Herkes sosyetede Le Terrible Dragon diye tanınmış Maria Dmitrievna Arasimova'yı bekliyordu. Bu bayan zenginliği ya da ünvanlarıyla değil, açıkça belirtmekten çekinmediği yapmacıksız, dürüst davranışlarıyla ün salmıştı. Maria Dmitrievna'yı Çar ailesi de Moskova ile Petersburg halkı da tanıyordu. Her iki kentin halkı onun davranışlarına şaşıyor, kabalığıyla gizli gizli alay ediyor, onun hakkında çeşitli fıkralar anlatıyordu. Öyleyken eksiksiz herkes ona saygı duyuyor, ondan korkuyordu. Duman dolu çalışma odasında bir manifestoyla bildirilen savaştan, askere alınanlardan söz ediliyordu. Daha kimse manifestoyu okumamıştı ama herkes yayımlandığını biliyordu. Kont tütün içerek tartışan iki konuğun arasına oturmuştu. Kendisi ne tütün içiyor ne de konuşuyordu. Yalnız başını bir sağa bir sola eğerek belirli bir zevkle tütün içenlere bakıyor, kasıtlı olarak birbirlerine karşı kışkırttığı iki konuğun sözlerini dinliyordu. Konuşanlardan biri tıraşlı, zayıf yüzü kırışık, içinde sarı benizli, sivil giyinmiş bir adamdı. Artık ihtiyarlığın eşiğindeydi. Öyleyken modaya ayak uyduran en şık gençlerden biri gibi giyinmişti. Ev halkına yabancı olmadığını belli eden bir rahatlıkla ayaklarını altına alarak sedire acele acele çekiyor, gözlerini yumuyordu. Bu kontesin kuzeni olan bekar ihtiyar Şinşin'di. Moskova'daki salonlarda anlatıldığına göre zehir gibi bir dili vardı. Sohbet ettiği arkadaşlarına yukarıdan bakıyor ama yine de onların sözlerini dinlemek tenezzülünde bulunuyor gibiydi. Öbürü pembe yanaklı, gencecik bir muhafız subayıydı. Üstü başı tertemizdi. Üniforması son düğmesine kadar düğümlenmiş, saçları iyice taranmıştı. Kehribar ağızlığı ağzının ortasında tutuyor, pembe dudaklarıyla dumanı hafifçe içine çekiyordu. O biçimli ağzından duman halka halka çıkıyordu. Bu Semyonovski alayından Teğmen Berk'ti. Boris onunla birlikte alaya gidecekti. Natasha da ablası Vera'yı işte bu gençten söz ederek kızdırmıştı. Kont aralarında oturuyor, onları dikkatle dinliyordu. Çok sevdiği Boston oyunundan sonra onun için en eğlenceli şey başkaları konuşurken onları dinlemekti. Özellikle konuşulanları birbirine tutuşturmayı başardığı zaman bundan çok zevk alırdı. Şinşin gülerek ve en basit Rus halk deyimlerini en kibar Fransızca sözlerle karıştırarak konuşmasının başlıca özelliği buydu, şöyle diyordu. Nasıl olur babacığım? Montre honorable. Çok saygıdeğer. Alphonse Kraliç, vous compez vous far deren sur le pet. Devletin sırtından kendinize gelir mi sağlayacaksınız? Bölüğünüzü bir gelir vasıtası haline getirmek istiyorsunuz, öyle mi? Hayır Pyotr Nikolayevich, benim istediğim tek şey süvari bölüklerinde, piyade bölüklerinde olduğundan çok daha az para alındığını ispat etmektir. Şimdi bir an beni düşünün. Pyotr Nikolayevich, benim durumumu. Berk daima çok keskin, saygılı ve heyecansız konuşurdu. Sözleri hep kendisiyle ilgiliydi. Kendisiyle doğrudan doğruya ilgisi olmayan herhangi bir şeyden söz ettikleri sürece sakin sakin susardım. Böyle başkalarında hiçbir şaşkınlık yaratmadan ve hiçbir sıkılganlık duymadan saatlerce susabilirdi. Ama konuşma doğrudan doğruya kendi kişiliğini ilgilendiren bir konuya dokununca hemen çok etraflı bir şekilde konuşmaya başlar, bundan zevk aldığı belli olurdu. Nazik bir gülümseyişle memnun memnun, benim durumumu düşünün Pyotr Nikolayevich diyordu. Süvari alayında olsaydım, teğmen olsam bile 200 rubleden fazla alamazdım. Onu da 3 taksitle alabilirdim. Şimdi ise 230 ruble alıyorum. Sanki kendi başarısı bütün insanların başlıca amacıymış, daima da öyle olacağını düşünüyormuş gibi konuşmuştu. Söze devam etti. Bundan başka süvari alayına geçtim mi göz önünde olurum Pyotr Nikolayevich. Ayrıca hassa alayında izinler çok daha sıktır. Sonra şunu da kabul edin ki 230 rubleyle idare etmek zor bir şeydir. Ağzından bir duman halkası çıkardı. Öyleyken ben gene para ayırıp babama da gönderiyorum. Şinşin kehribar ağızlığı ağzının öbür tarafına geçirerek konta göz kırptı. La balance siyaset, denge kurulmuştur. Gerekirse sinekten yağ çıkarmasını bilmeli diye bir atasözü vardır. Kont kahkahalarla güldü. Öbür konuklar konuşmayı Şinşin'in idare ettiğini görünce yaklaşıp kulak kabartmışlardı. Berk, alayları ve kendisine karşı gösterilen kayıtsızlığı fark etmeyerek muhafız alayına girdiği için daha başlangıçta süvari alayında kalan arkadaşlarını rütbece geçtiğini, savaş zamanı bölük komutanının vurulabileceğini, kendisinin o zaman rahatça bir bölük komutanı olabileceğini, kendisinden ne kadar hoşnut olduğunu anlatıp duruyordu. Belliydi ki bunları anlatmaktan zevk duyuyordu. Başkalarının da kendilerini ilgilendiren bir takım sorunlarının olabileceğini aklına bile getirmiyor gibiydi. Ama bunları o kadar sevimli, ciddi bir tavırla söylüyor, bencilliğinin gençliğinden ileri geldiği o kadar belli oluyordu ki, kendisini dinleyenler de ona karşı en küçük bir kötü duygu uyanmıyordu. Şinşin Berg'in omzuna hafifçe vurarak ayaklarını sedirden aşağı sarkıttı. Siz piyadede de süvaride de başka yerde de olsanız daima kendinize bir yol bulursunuz babacığım dedi. Berk memnun memnun gülümsedi. Önce kont, onun arkasından da bütün konuklar salona geçtiler. Ziyafetten önce konukların bir araya toplanıp da sofraya çağrılacakları zamanı bekleyerek uzun bir sohbete oturmak için sabırsızlık duyduklarını göstermemek amacıyla bir şeyler yapmak ve ne olursa olsun susmamak gerektiğini düşündükleri anlardı. Böyle anlarda ev sahipleri durup durup kapıya ara sıra da birbirlerine bakarlar. Konuklar da bu bakışlardan ev sahiplerinin neyi beklediklerini kestirmeye, ziyafete geç kalmış önemli bir akrabayı mı yoksa daha pişmemiş olan yemeklerin pişmesini mi beklediklerini anlamaya çalışırlar. Pierre ziyafetten biraz önce gelmiş utangaç bir tavırla salonun ortasında ilk karşısına çıkan bu koltuğa oturmuş, herkesin yolunu kapatmıştı. Kontes onu konuşturmak istemiş ama Pierre gözünde gözlük, sanki birini arıyormuş gibi etrafına saf saf bakınmış, kontesin sorduğu soruya tek heceli kısacık sözlerle karşılık vermişti. Başkalarını rahatsız ediyor ama bunu yalnız kendisi fark etmiyordu. Konuklardan çoğu onun ayıyla olan macerasını biliyor, bu iri yarı şişman, uslu akıllı genç adama merakla bakarak nasıl olup da böyle çekingen, beceriksiz bir gencin komisere öylesine bir oyun oynadığına bir türlü akıl erdiremiyorlardı.